Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Moskova'dan programıyla herkese iyi akşamlar. Rusya uzmanı Doktor Kerim As'la birlikte Ukrayna üzerinden son gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Hoş geldiniz Kerim Bey.
Hoş bulduk. Merhabalar herkese.
Şimdi bir hakkı teslim etmek lazım. Bu Ukrayna meselesi daha patlamadan aylar önce yine bu yayınlardan birisinde siz demiştiniz ki ne Libya ne Suriye'deki İdlib. Siz şeye bakın, Ukrayna'ya, o Donbas bölgesine, orada ateş harlanacak demiştiniz. Hakikaten de geldiğimiz noktada şu an neredeyse bir savaş noktasına gelindi. Rusya'dan peş peşe uyarılar geliyor. Türkiye'nin işte Ukrayna'ya yakınlığı ve en son işte Zelenski'yi Ankara'da Erdoğan'ın misafir olarak kabul etmesi ve Kırım hakkındaki işte yorumlarından Donbas'a kadar mesajları Rusya'da bir kızgınlığa yol açmış belli ki. Bir yandan da NATO sürekli Rusya'ya bir nevi parmak sallıyor diyebiliriz. Şimdi en son konuştuğumuzda Zelenski yoktu. Yani Ankara'da davet edilmesi. Sonra Zelenski Ankara'ya geldi. Orada bir Kırım üzerinden bir Erdoğan mesaj verdi. Ukrayna'nın yanındayız burada diye. Donbas'ta biraz daha tonu düşük bir söylemle aslında yine orada da yine Ukrayna'nın arkasındayız mesajını verdi üstü kapalı olarak. Sonrasında da şey geldi. Sizin yine geçen hafta bunun üzerine böyle bir işaret ettiğiniz o turizmle alakalı tüm uçuşlara belli haftada belli günlerinde saklı kalmak kaydıyla yasak geldi. Bu da işte korona bahanesiyle geldi. Merkez bütün uzmanlar bunun aslında Ukrayna'nın faturası olduğunu yorumluyor. Şimdi bir yandan da Biden Erdoğan'ı aramazken yine Putin'i aradı, katil dediği Putin'i ve bir görüşme istedi bir yerde, ortak bir yerde. Hem de Ukrayna kaygılarını mesajlarını iletti. Şimdi neler oluyor? Son böyle bir fotoğraf çekerseniz bu turizm işte faturası mı denir artık, yaptırım mı denir? Neler oluyor Rusya, Ukrayna ve Türkiye üçlemi üzerinde?
Tabii şimdi ben bir öncelikle özür dileyeyim izleyicilerden. Biraz sesim herhalde ikinci defa korona olmamışımdır diye ümit ediyoruz.
İnşallah geçmiş olsun.
Yok yani sağ olun, teşekkürler. Ciddi bir şey yok da sadece biraz sesim biraz kötü. Soğuk içtiğimden dolayı büyük ihtimal. Şimdi bu Ukrayna meselesinde gelinen noktada ne oldu? İşte uçuşlar durduruldu. %150 civarında günlük Rusya'dan Türkiye'ye uçuş oluyordu bugünlerde. 150'den 1'e indi. Yani 150 uçuş. Rusya'nın 21 şehrinden Türkiye'ye uçuşlar vardı günlük. Toplamda da 150 civarında sefer vardı. Bu sadece Moskova'ya indirildi. Moskova'dan İstanbul'a. Haftada 2 sefer olacak düzenli seferler. 150 uçuşta 2'ye indi yani. Hani 1'e indi veya işte haftada 2'ye indi neyse. Dolayısıyla bu bir de tabii işte bu 1,5 aylık süre içerisinde biliyorsunuz yaptırım kararı yani durduruldu uçuşlar. 1 Haziran'a kadar. 1 Haziran'a kadar Rusların kaynaklarına göre, tur operatörlerine göre 533 bin kişi
rezervasyon mu yaptırmış?
Rezervasyon yaptırmış, tur satın almış. 1 Haziran'a 531 kadar
bin kişi.
533 bin kişi.
Çok ciddi bir rakam yani.
Bu ciddi bir rakam. Kaldı ki yurt dışında tatil yapmak isteyen Rusların da %90'ı imiş yani bu. Türkiye'de rezervasyon yaptırmış veya tur paketi satın almış. O da yaklaşık 32 milyar ruble deniyor. O da işte 415-420 milyon dolara tekabül ediyor.
Böyle bir dönem.
Şimdi bu tabii bütün turlar şey oldu. Ya şirketten şirkete değişiyor. Kimi şirket parayı geri veriyor. Kimisi şey yapıyor. İşte ileri bir tarihte yapabilirsiniz ziyaretinizi falan, tatilinizi. O da daha ziyade hani şu an biraz daha ucuz olduğu için işte Eylül-Ekim aylarını erteliyorlar. Öyle söyleyeyim. Yazın daha hani açılırsa daha pahalı olur falan. Çünkü daha bir yoğunluk olur. Şu an bir de Rusların tabii Türkiye'ye gitmelerinin nedeni hani Ruslar neticede hani 10 derecede de hatta -10 derecede de yüzerler yani. Hani çok sorun olmaz. Hani o şekilde yüzen çok da var. Ama hani özellikle bu Mayıs ayı başında 10 günlük tatili olur Rusların. Rusya'da bu Zafer Bayramı ile İşçi Bayramı'nı 1 Mayıs ile 9 Mayıs'ı birleştirirler. Böyle 10 gün tatil olur. Daha ziyade o 10 gün gidiliyordu. Dolayısıyla bunlar hep kayıp. İşte zaten hani ortalama bir Rus'un, o da Türkiye'de çıkarır bu verileri yani. Hani Türkiye'nin verilerine göre 800 bin turist bekleniyormuş. Onu da tam emin değilim. Yani Ruslar 533 bin diyor da Rus Türkiye'nin verileri 800 bin civarı. Artık bilmiyorum ne katıyorlar ekstra onlar detaylı olarak, onu bilemem.
Bir de tabii yani şeffaflık sorunu var Türkiye'nin de. O yüzden pek de güvenilmez yani, rakamlar.
Evet. İşte ortalama bir Rus gideri tatil yaparken 750-800 dolar harcıyor. Bu veriler de var. Türkiye'de yayınlıyor bunu işte. Bir Alman, ortalama Alman işte daha fazla, biraz daha işte İngiliz biraz daha fazla falan. Hani Ruslar da yaklaşık 700-800 dolar civarında harcıyorlar. Dolayısıyla hani böyle bir şey var. Yani buradan artık hesap edilebilir. Mesela 2019 yılında 45 milyon civarı, yanlış hatırlamıyorsam, bu turist Türkiye'yi ziyaret etmiş toplamda. 45 milyonun 7 milyonu Rusya'dan gelen turistleriydi. Tabii bu 35 milyar dolar mıydı? Ne kadar? Evet, 34-35 milyar dolar bir gelir elde etmiş 2019'da, pandemiden önce Türkiye. 2020'de pandemi vardı. 45 milyondan 12-13 milyona düşmüş turist sayısı toplamda. Türkiye'yi ziyaret eden Rusların sayısı da 2019'da 7 milyon iken 2020'de 2.1 milyona inmiş. Ve toplam gelir de 35 milyar dolardan 12 milyar dolara falan inmiş yani. Şimdi dolayısıyla bu hassas bir dönem. 2020'de eğer o anlamda sıkıntılı geçerse Türkiye'de turizm sektörü açısından, ciddi büyük ihtimal hani iflaslar falan söz konusu olabilir. Umarım olmaz ama hani böyle bir
zaten öngörülerde pandemiden dolayı bile zaten ciddi evet, anlamda iflas furyası bekleniyor yani.
Bir de tabii bu Ruslar mesela hani dediğim o 533 bin kişi zaten geçen sene yani uçuşlar iptal olduğu için yine Türkiye gibi birçok ülkeye, o sırada bu 533 binin %30'u zaten geçen seneden ertelenip bu seneye kalanlar yani, anlatabiliyor muyum?
Hani o da var.
Yani dolayısıyla bu üst üste bir, Ruslar da sıkıntı çekiyor tabii. Rus turizm ajanteleri de sıkıntı çekiyor ama hani burada tabii büyük gelir kaybı.
Sabah manşet attı mı acaba? Putin'den Ruslara büyük darbe diye falan diye böyle belki.
Yani işte ama hani Ruslar neticede bir şekilde, özür dilerim. Yani işte Kıbrıs açık. İşte Sırbistan tabii, orada deniz yok ama hani belki işte şey var, Soçi, Kırım, Krasnodar. Hani oralara falan yönlendiriliyor. Tabii oralarda da yine açık, hani doğrusunu söylemek gerekirse oralarda tabii şimdiden rezervasyon yapıldığı için uzun süre önce, oraların da çok kapasitesi yeterli değil. Hani onu da söyleyeyim. Dolayısıyla ama bir şekilde onu bir emecekler, bir şekilde artık adapte olacak o duruma karşı. Şimdi durum bu. Bunu niye hani Rusya şey yaptı? Hani bunu diyebilirsiniz pandemiden dolayı. Türkiye'de pandemi salgın veriyor.
Ama resmi açıklama öyle değil mi?
Yani tabii onu öyle diyecek yani. Onu, yani resmi açıklamıyor. Diyecek onu. Hani Türkiye'de de salgın verileri de arttı. Onda, o da bir gerçek de. Yani asıl nedeninin ben kesinlikle bu olduğu kanaatinde değilim. Tabii ki bir etken. Mesela hani Ukrayna meselesi olmasaydı bence büyük ihtimal o yasağı getirmezdi bu kadar. Yani getirecekse de böyle hemen getirmezdi, beklerdi biraz daha gibi geliyor bana. Yani getireceğini ben zannetmiyorum eğer salgın verileri artmamış olsaydı Türkiye'de, öyle söyleyeyim. Şimdi mesela İngiltere'ye Aralık ayında örneğin, orada hani salgın mutasyon falan filan işte geçirdiği virüs şu bu. Mesela bir hafta, iki hafta falan kısıtlamışlardı. Hani sonra tekrar biraz daha uzattılar, tekrar uzattılar. Yani böyle bir buçuk ay hani bir mesaj verme amaçlı biraz şey geliyor bana. Hani Ukrayna olduğu kesin gibi. Bence yani birinci neden o. Tartışmasız yani, çok üzerine tartışılacak bir şey yok.
Putin'in Erdoğan'la telefon görüşmesine hemen sonra geldi değil mi bu karar?
Yok. O görüşme Cuma akşamıydı. Cumartesi Zelenski geldi. Zelenski'nin gelişinden önce bir uyarı yapıldı. Öyle düşünülebilir. Zelenski cumartesi geldi. Pazar günü Rusya'da millet tatilde olmasına rağmen herkes yorum yaptı bir sürü. Yani işte Kırım platformu, Erdoğan'ın açıklamaları ile ilgili ortak bildiri asıl. Yani ona da geleyim ben. Şimdi orada ikisi yani basın toplantısı yaparken hiç Rusya kelimesini ikisi de, ne Zelenski ne Erdoğan ağzına almadı. Ama ortak bildiriye bakıldığında orada çok rahatsız edici hususlar var. Yani Rusya açısından. Şimdi bildiri, ortak bildiri bir metin, yazılı metin. Konuşurken Erdoğan ne dedi? Biz dedi ilişkilerimizi böyle geliştiriyoruz. Savunma ortaklığı şu bu falan. Üçüncü ülkelere karşı değil ya. Öyle de kardeşim, orada Ukrayna zaten en büyük tehdidi hani şeyden almıyor. Belarus'tan görmüyor yani onların açısından. Hani Rusya'dan görüyor neticede. Öyle algılıyorlar onlar. Dolayısıyla hani Erdoğan yumuşatmaya çalıştığı orasını ama birçok da böyle Kırım platformuna katılacağını. Şimdi mesela bakın ortak bildiriye bakalım. Hani hemen sayarsınız 20 maddelik 4 defa işgal geçiyor yani, tamam mı? Şimdi Kırım'ın işgali, Sivas'ın işgali. Yani bir değil, iki değil, üç değil, 4 defa geçiyor, tamam mı? Yani hani 2 sayfalık bildiride. Şimdi mesela Biden'ın bu akşam Putin'le telefon görüşmesi oldu. Belki geliriz ona daha sonra da ben konuyla ilgili kısmı. Şimdi bir defa diyor Biden'ın orada White House'un Beyaz Sarayı'nın açıklamasında diyor ki Ukrayna'nın diyor toprak bütünlüğü ve egemenliğine diyor koşulsuz desteğimizi diyor belirttiğimizi ilettim ben diyor şeye, Putin'e. Bir defa geçiyor Ukrayna orası. Bir cümle içerisinde de Kırım'ın diyor işgali konusunda da diyor işte niye Rusya'nın askeri varlığını Ukrayna sınırına doğru arttırdığını falan filan. Bir defa geçmiş işgal kelimesi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği diye genel bir ifadeyle bir cümle geçiyor. Şimdi mesela yani burada Biden, Amerika bile hani açıklamasında bir defa bunu kullanırken yani Erdoğan ya Türkiye olarak yani Kırım'ın işgalini tanımayabilirsiniz. Bu ilhakını tanımayabilirsiniz. Yani bunu şey yapabilirsiniz, bu pozisyonunuzu devam ettirebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Belarus bile tanımamış. Ermenistan bile tanımıyor. Yani Rusya'nın Kırım'ı ilhakını Rusya'nın en yakın müttefikleri dahi tanımıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Belarus'u, Ermenistan'ı, Kazakistan'ı da sayarsak hani orası da müttefik olarak görürsek orası da. Yani bunlar hani Rusya'nın en yakın hissettiği ülkeler kendisine, değil mi? Çin hakeza. Yani bunlar bile Kırım'ın işgalini, ilhakını Rusya tarafından tanımaz iken nasıl diyelim? Yani Türkiye'nin tanımasını Rusya ile de beklemiyor zaten. Ama bunu böyle defalarca, 4 defa metne koyarsanız bu sıkıntı oluşturur. Şimdi mesela bir tanesinde diyor, mesela 3. maddeyi koymuşsunuz. Şimdi mesela 3. maddede ne diyor o ortak bildiride? Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini uluslararası hukuk çerçevesinde tanınan sınırları bağlamında buna desteğini iletiyor. Bu zaten o Biden'ın söylediği, o metinde bugün Putin'le konuşmasında söylediği Beyaz Saray'ın açıklamasında var. Bunu üçüncü maddeyi yazdıktan sonra Kırım'ın dört defa işgali demesine gerek yok normalde. Bir politika, bir diplomasidir. Bu Rusya'yı karşınıza almamak için hani o kelime şeyini yaparsınız, oyununu yaparsınız. Yine pozisyonunuzu devam ettirirsiniz. Ama burada orada fincancık hatırlarını ürkütmezsiniz yani mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani üçüncü madde onu demişken geçiyor dörde. Hani burada bir eleştiri bağında söylemiyorum. Hani Rusya'ya yönelik politikayı yaparken nüansları düşünmeniz lazım. O anlamda söylüyorum. Yoksa böyle işte turizm pat diye iki gün sonrasında yasakla karşılaşırsınız. Zarar olur yani. Durup dururken zarar olur. Hani dördüncü madde ne diyor? İşte Kırım işgal altındaki Kırım'ın ve Sivastopol'ün ve Donetsk'in ve Lugansk'ın işgalden kurtarılması falan. Ya bir defa bunu Biden bile söylemiyor öyle ya. Tamam mı? Yani Biden bile demiyor yani. Kırım'ın işgalden kurtarılması için vereceğiz desteği falan. Bunu demiyor şimdi yani. Onu o demek Rusya kontrolünde. Hani Donetsk ve Donbas'ı hani biraz daha farklı ele alalım. Orası neticede ayrılıkçılar falan filan var. Yani tam Rusya destek veriyor ama bizzat Rusya orayı ilhak etmiş değil yani. Ama Kırım'ın işgalden kurtarılmasını destek vereceğiz demek. Biz gidiyoruz, sizden önce savaşmaya gidiyoruz demek yani bu şimdi Rusya. Bu şimdi yanlış bir politika. Yani anlatabiliyor muyum? Burada bir sorun var. Bu dili kullanmanız gerekmiyor. İşte sonra geçiyor 5. hadi geçtim. 6. maddede tekrar diyor hukuk dışı ilhakını, gayrimeşru ilhakını diyor Kırım'ın falan. Yani tekrar Kırım platformu diyor şimdi. Kırım platformu da yine destek verebilirsiniz. Kırım platformu ne? Kiev yönetimi bunu geçtiğimiz yıl orada da yine Londra'nın yönlendirmesiyle kuruluyor. Onun geçmişine bakarsanız oraya çok girmeyeyim şimdi. Orada şey var, Biden değil, Amerika değil, İngiltere var orada. Çünkü Biden zaten daha yeni geldi. Ondan önce konuşuldu zaten bu Kırım platformu olayı. Hı hı. O da İngiltere ile Kiev yönetimi arasında, Kiev arasındaki diyalog sonucunda bu ortaya çıktı geçtiğimiz yıl. Biden daha başkanlığa seçimden çok öncesinde kastediyorum. Kırım platformuyla kastedilen ne? İşte uluslararası toplumun genel bir konudaki üyelerinin Kırım'ın ilhakını tanımayan Rusya tarafından mümkün olduğunca geniş çaplamlı bir kamuoyu diplomasisi, bir çeşit böyle bir gayri resmi bir organizasyon gibi, yani böyle bir teşkilat değil de örgüt değil ama hani bir platform, ama birçok ülkenin katılacağı ve psikolojik Rusya'ya yönelik bir psikolojik ve siyasi diplomatik baskının hani sürdürüleceği bir platformdan bahsediliyor. Bunun toplantısı bu bir yıldır, daha fazla hatta aşağı yukarı. Ki bu zirveye, bunun zirvesine hazırlanıyor. O da bu önümüzdeki Ağustos 23 olması lazım. 23 Ağustos'ta onun ilk zirvesi var. Kiev'de yapılacak. Şimdi Biden da seçildikten sonra bu platformu zaten daha fazla destek veriyor. Şimdi mesela hani Kırım platformuna Zelenski orada da söyledi, Erdoğan katılacağını ifade etti diye. Hani en üst düzeyde katılması, hani Türkiye'nin gerekir mi? Yani katılacaksa da bunu böyle dediğim gibi bu kadar yüksek tondan ifade etmeniz gerekmiyor. Şu kadar böyle bir hassas dönemde turizm sezonunuz yeni başlamış. İşte Rusya ile ilişkileriniz zaten her an bir İdlib'de bir hava saldırısı şu bu bir şey olabiliyor. Hani bu kadar kaygan bir ortamda bunu böyle üst düzeyden dile getirmeniz gerekmiyor yani netice itibariyle. Anlatabiliyor muyum? Hani dediğim gibi yine gidebilirsiniz belki de ki hani bence gitmeye de bilir. Yani Fuat Oktay'ı da gönderebilir. Çavuşoğlu'nu da gönderebilir. Başkasını da gönderebilir. Yani gidebilir. Gitsin ama şey değil. Bunu böyle bu kadar gözüne soka soka hani kör göze parmak Rusya'nın hani bunu yapmanın şeyi yok. Hani Rusya'yla ilişkiler açısından bir zarar vereceği çok açık. Çünkü Rus pazar günü dediğim gibi tatilde olmuşsa millet daçasında yani Ruslar yani. Bu yetkilisi de öyle. Millet Ruslar bu daçasını çok sever. Yani gider hafta sonu yani cumartesi pazarı. Yani bu Lavrov da gider yani hepsi gider yani daçasına yani. Moskova deste şey deste. Yani millet Husisi koment yorum verdi yani gazetelere şeylere yani. Kırım platformu deyince Erdoğan destek vermiş falan filan. Yani millet hani yorum vermeyecek adamlar bile yorum verdi yani öyle söyleyeyim yani. Şimdi hani hiç beklemeyeceğiniz adamlar gazetelere şeylere sitelere yorum görüş verdiler yani neticede. Bu şimdi bir şey oluşturdu burada zaten Rusya'da. Hani bir negatif etki oluşturdu. Şimdi 6. madde öyle 7. maddede tekrardan geçici işgal diyorsunuz. Kırım'dan evlerini terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarları şu bu falan hani. Yani hep böyle şey hani hep oraya yani yaraya tuz basıyorsunuz tekrar tekrar böyle. Dolayısıyla işte 8. tekrar diyor Kırım ve Sivastopol'de geçici işgal altındaki işte böyle insan haklarının işte Kırım Tatarları ile ilgili yine hukuk dışı şekilde tutuklanan Kırım Tatarlarının serbest bırakılması işte falan. Sadece Kırım Tatarları değil Ukraynalıları genel olarak şey yapıyor ama Kırım Tatarları olarak da özel olarak bahsediyor. Şimdi bunların serbest bırakılması şu bu falan. Yani işte bunlar dediğim gibi bunları normalde siz şey yapabilirsiniz.
Bir araya gireceğim müsaade ederseniz. Tabii. Yine yoğun bir seyirci var. Hatırlatma yapacağım. Hem programı izlerken bir yandan like yaparsanız ve kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz. Sorularınız da olursa iletin. Yayın bitimine doğru ben toplu bir şekilde Kerim Bey'e ileteceğim. Daha sonra da yanıtlayacak kendisi. Güzel de yorumlar var. Sizi sabırsızlıkla bekliyorlarmış her hafta. Böyle de bir fan kitleniz oluşmuş yani gördüğüm kadarıyla.
Teşekkürler. Sağ olun.
Buyurun siz devam edin.
Yani işte o 8. bölüm yine hani Kırım'da tutuklular vardı. Mesela geçtiğimiz 1 yıl 2 yıl falan önceydi herhalde. Yine tutuklu Kırım Tatarları liderleri vardı. Rıfat soyadı neydi? Çubarov muydu? Bir tane daha iki lider vardı. Mesela onları değiş tokuş yaptı mesela Türkiye. Türkiye'den İstanbul'dan iki Rus ajanını tutuklu. Onları da herhalde Çeçen suikastlerinden dolayı herhalde o dönemden kalma bir iki tutuklu vardı. Onları verdi Rusya'ya. Sessiz sedasız. İki tane oradan Tatar liderlerden hani onlar da orada tutuklulardı. Onları aldı. Sonra Kiev'e gönderdi yani. Anladın mı? Yani bunlar hep böyle arka kapı diplomasisiyle halledilebilecek şeyler yani. Hani eğer varsa böyle değer hani önem verdiğiniz veya işte haksız, hukuksuz yere tutuklandığını zannediyorum. Yani binlerce kişiden falan çok böyle bahsettiğimizi zannetmiyorum öyle, yani öyle bir durum yok. Muhakkak vardır ama bunlar böyle ille de Zelenski ile Ukrayna yönetimiyle hani şu anki konjonktürde bu ortak bildiriye geçmesi gereken ifadeler değil yani. Hani Çin'de yapılan soykırım var, çıtınızı çıkarmıyorsunuz. Hani yani bu orada hani müthiş anlamda büyük bir zulüm var. Hani soykırım var bence. Birçoklarınca da öyle. Yani batılı ülkeler soykırım diye tanımış zaten. Siz çıtınızı çıkarmamışsınız. Anlatabiliyor muyum? Burada tabii ki hukuksuzluğun sayısal bir değeri yoktur. Bir kişiye de yapılan hukuksuzluk hukuksuzluktur. Bir milyona
hatta
da yapılan
öyle
hukuksuzluktur.
Ki, yani zulümdür. Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i bizzat Büyükelçik'ten üstü kapalı tehdit ettiler ama bu ülkenin cumhurbaşkanı bir şey söyleyemedi mesela.
Yani çıtını çıkarmadı yani kimse. Hani şimdi dolayısıyla burada böyle bir hassas bir dönemde Rusya gibi bir komşunuz, bu Rusya'yı tutma anlamında değil, mantıklı bir politikadan bahsediyorum ben ya. Yapmanız gereken politika belli. Böyle bir şey değil neticede. Hani dediğim gibi 4 defa siz işgal diyorsunuz. Biden bugün telefon ediyor Putin'e. Beyaz Saray'ın açıklaması bir defa işgal diye geçiyor, cümle içerisinde kullanıyor. Gidip Kırım'ı kurtaracağız Rusya'dan falan demiyor yani. Hani anlatabiliyor. Yani dolayısıyla veya işte yine ben hani dikkatimi çeken
şeyi de soracağım
tartışıldı,
ama
bunlar tartışıldı. Bir iki
bu Büyükelçilikten tabii bitirin sonra size
yani
sorayım.
Şurada yani 12. madde var, çok ilginç geldi bana. Bu sınır dışı edilecek diyor, taleplerle ilgili diyor. Prosesi, süreci diyor hızlandırma. Ukrayna ile Türkiye arasında. Onun üzerinde çok durulmadı da buna bir iki cümle bir şey söyleyeyim.
Ne demek hani o?
Yani Ukrayna ile Türkiye arasında sınır dışı. Hani talepler var ya. Evet. Mesela bu yüzbaşı vardı, Gökhan Nuri Bozkır. Ukrayna'da.
Aa, evet. Doğru söylüyorsun.
Erdoğan istiyor onu. Şimdi
unutuldu bayağıdır.
Bir şeyler, bir sürü bir şeyler anlattı geçtiğimiz aylarda. Mahkemesi falan sürüyor. Şimdi onu Erdoğan istiyor oradan, o yüzbaşıyı eski. Suriye'ye silah gönderen, işte MİT'le birlikte iş kotaran isimlerden birisi. Şimdi rahatsız edici bir sürü orada belge var. Hatta paralarla ilgili videolar falan da yayınlamıştı hatırlarsanız yine geçtiğimiz aylarda. Yani o evet, silah evet. Tedarikinden cihatçılara gönderilen bundan silahlar
hatta
var. Her bir parti
başına Erdoğan yakınlarına pay edilen parayı da bilen bir isim galiba gördüğümüz kadarıyla.
Evet yani özür dilerim. Yani bir pay var, bir para bölüşmesi falan söz konusu orada. Çok özür dilerim. Yani o bir sıkıntı mesela Gökhan Nuri Bozkır'ın şeyi orada bulunması, onu istiyor ve yani Gülencilerle alakalı bir durum söz konusu olabilir. Ukrayna sayısını hatırlamıyorum şimdi, geçtiğimiz yıllarda öğretmenlerden oradan yani göndermişti Türkiye'ye, belki o yönde bir talebi olabilir ama bunun üzerinde çok durulmadı ama bu 12.
Burası madde... da aslında bir tezatlık var değil mi? Hem Batı'ya yaklaşıyor. Biraz bu iadeler Batı'nın demokrasi normlarına ters aslında bir yandan.
Evet. Yani hani neticede ters tabii ki, oturumu var insanların. Öğretmen adam yani ne işi var darbeyle, yani şunda bunda yani bir alakası yok da hani bu hususi olarak Türkiye'de iktidarın yürüttüğü o Gülencilere yönelik bence soykırım, o da ayrı bir soykırım. Yine Kürtlere yapılan hukuksuzluklar gibi, soykırımlar gibi, Ermenilere zamanında yapılan soykırımlar gibi, işte bu zamanda da Gülencilere yapılan bir soykırımdan bahsediyoruz yani. Şimdi oraya, o tartışmaya tekrar girmeyeyim. Dolayısıyla o madde önemli, onu bir vurgulamış olayım. Onun haricinde 13. madde savunma sanayi alanında mevcut projeler ve hatta yeni projelerle bu işbirliğini geliştireceğiz diyor şimdi Türkiye. Yine hep böyle hep şey yani o mızrak ucu gibi. Hani bir savaşırken o Türkiye böyle en önde koşturuyor. Ya Kiev'den önce sen koşturuyorsun yani. Hani şey yapmana gerek yok böyle. Yani Rusya'nın karşısına Kiev'den dikilmenin bir anlamı yok. Orası kabul edin etmeyin. Hani Rusya'nın arka bahçesi, çöplüğü olarak baktığı bir yer. Bunu ben olumladığım anlamında söylemiyorum. Ama bunu bilerek hareket etmek gerekir. Böyle mızrak ucu gibi Kiev'den çok... Ukrayna'nın kendisinden çok Kırım'daki Tatarların veya Kırım'ın hakkını savunmanın bir anlamı yok. Yani hani dedim ya, o Kırım'ın ilhakı sırasında 18.800 Ukrayna askerinden yarımadadaki 15.000'inden fazlası Rus ordusuna geçti. Bir tek kurşun bile sıkılmadı yani. Sıkmadı oradaki Ukrayna ordusundan askerler. hani Ruslara. Savaşmadan bıraktılar. Kale içten fethedilmişti yani. Ukrayna'nın askerleri 15 bini geçti Rus ordusuna. Dolayısıyla şey olmanın bir anlamı yok. Böyle mızrak ucu gibi Kiev'den, Ukrayna'dan çok hani dediğim gibi Ukrayna'nın hakkını savunacağım diye en önüne atılmanın bir anlamı yok. Yine 14. madde mesela, o da yani tartışılan hususlardan birisi de Ukrayna'nın NATO üyeliği. Onu da konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Yani NATO üyeliği, Ukrayna'nın NATO üyeliğini destekleyebilirsiniz. Bence yanlış. Yani Ukrayna çünkü öyle bir coğrafyada ki böyle Batı ile Rusya'nın bir çeşit kapışma arenası gibi bir coğrafya, bir ülke. Dolayısıyla orada böyle Ukrayna'ya daha fazla kendi refahı için, ekonomik gelişimi, sosyoekonomik gelişimi için toplum bölünmüş bir ölçüde. Yani Rusya konuşan, etnik Ruslar, Ukraynalılar, birbirleri arasındaki böyle çeşit çeşit işte hani etnik milliyetçiliğinde olduğu, hani Dnieper Nehri'nin işte doğusu ile batısında böyle Rusya yanlılığı ile Rusya karşıtlığı arasında ciddi farkların olduğu, hani Lviv şehri çok daha farklıdır. İşte Katolik, orada mezhepsel dini açıdan da yani hani bir farklılık söz konusudur doğusuna göre. Yani dolayısıyla böyle toplumsal açıdan hani heterojen toplumlara, hani şeye baksanız, anketlere baksanız orada %50, yani hani bilmiyorum son anketleri ama yani böyle NATO üyeliği konusunda %70, %80 bir destek yoktur Ukrayna'da yani. Niye? Çünkü Rusya'ya da yakın hisseden büyük bir kesim var her halükarda kendisini. Dolayısıyla böyle bir ülkede NATO üyeliğini savunmanın bence çok o ülkenin hayrına olan bir şey değil. Avrupa Birliği üyeliğini savunmak daha mantıklı. Avrupa Birliği gibi üyeliği işte mesela Finlandiya. Finlandiya'nın da 2000 kilometre falan aşağı yukarı bir sınırı var Rusya'yla yani. Az buz değil. 2000 kilometreden bahsediyorsunuz. Ukrayna'nın da 2700 falan mı artık tam hatırlamıyorum. Öyle bir kilometre hani bir sınırı var. Yani 2000 kilometre büyük bir sınır. Hani savaşacaksa veya Finlandiya'yla niye arası bozuk değil Rusya'nın? Çok iyi ilişkileri var. Niye? Çünkü Finlandiya'nın refahını sağlıyor. İşte Rusya'yı ille de gıcık edeceğim diye, şey yapacağım diye. Anlatabiliyor muyum? Orada bir şey yok. Mesela gitseniz Petrozavodsk'a, o Karelya Cumhuriyeti, Rusya'nın o bölgesi. Birçok Fin var orada. Fin okulları var. Fince konuşuluyor yerel dil olarak. Yani görürsünüz orada. Hani Finlandiya'dan etkisini orada da yine hissedersiniz bir şekilde. Ama gidip Finlandiya, ben NATO üyesi olacağım işte orada şu bu falan. Hani böyle bir etnik şey üzerinden, gerilim üzerinden, hani biraz da böyle suni bence gerginlikler üreterek o ülkeleri karşıtında olan ülkelere karşı bir böyle bir kışkırtma gibi bir politika var. Yani bu Rusyacı olmanız gerekmiyor bunun için. Hakperest olmanız yeterli. Hani adam diyor ki yani Rusya benim diyor çok diyor şeyime girmeyin, mahremime girmeyin yani. Hani bu Ukrayna'da bizim toplumumuzla yakın, tamam siyasi sistemi farklı olabilir. Şey olabilir, değişik, Batı yanlısı olabilir. Ama gidip benim karşıtıma konumlandırmayın diyor. Rusya karşıtlığına konumlandırmayın diyor. Yani mesele bu. Bunu anlamak lazım. Dediğim gibi bence NATO üyeliğini, Ukrayna'nın NATO üyeliği Ukrayna'nın en başta hayrına olan bir durum değil. Velev ki öyle düşünüyorsunuz, hayrına olan bir şey. Bunu bu şekilde desteklemeniz gerekmiyor. Yani aynı şeye geliyorum. Yani Kırım platformu gibi. Ukrayna'nın NATO üyeliğini ille de bu kadar hani şeyden daha fazla, Biden'dan daha fazla Ukrayna'nın NATO üyeliği taraftarlığı yapmak çok doğru bir şey değil. Yapacaksanız Avrupa Birliği üyeliğini destekleyin, daha mantıklı. Hani bakın bugün yine Beyaz Saray'ın açıklamasında Ukrayna'nın NATO üyeliğinden falan o anlamda yani bahsedilmiyor zannediyorum. Hani Türkiye gibi en azından. Dolayısıyla böyle bir şey var. Bunlar tabii şimdi böyle yazılınca, çizilince zaten bir baskı var. Ukrayna işte bir taraftan mesela o turizm yaptırım kararı alınmadan hemen önce işte Kommersant'ın bir başlığı vardı. Erdoğan'ın Donbas'a yönelik biraz hani yumuşatıcı veya dengeli sözleri Rusya'yı çok fazla ikna etmişe benzemiyor diye. Hemen ertesi sabah yani daha doğrusu yaptırım bu turizm konusundaki uçuş yasağının alınmasının öncesinde yine Lavrov ta gitti Mısır'dan, Mısır'a gitmişti. Mısır'dan mesela yine Kommersant başlık atmış, Lavrov Mısır'dan Türkiye'ye mesaj verdi diye yani. Hani şimdi o demek ki bir şey var, bir sıkıntı var, onu anlatıyor, onu dile getirmek durumunda kalıyor. Mısır her halükarda hani Türkiye'nin bölgede bir anlamda Doğu Akdeniz'de rakibi olduğu bir ülke. Rusya'nın da ilişkilerinin gayet iyi olduğu bir ülke. Gidip hani SİHA satılması, Ukrayna'nın askeri eğilimlerinin, militarist eğilimlerinin diye o ifade ediyor da, hani kışkırtılmaması noktasında ilişkide olduğumuz birçok ülkeyi uyardık bunlar arasında. Orada mesela Türkiye'yi vurguluyor. Diyor ki Türkiye de bunlardan birisi diye. Yani dolayısıyla o mesela yine...
Hemen ardından da bugün Ryabkov, bu Lavrov'un yardımcısı doğrudan Donbas'taki işte dronların ya da İHA'ların varlığının olduğuna dair haberler bizi de çok mutluluk uyandırmıyor mu? O tarz bir açıklama yapmıştı yani. Açık açık artık söylemeye başladı yani.
O Zelenski'nin ziyaretinin olduğu gün haberler çıktı. Bunu Ukraynalı yetkililer de kendi Facebook hesaplarından ifade ettiler. İlk defa işte Bayraktar SİHA'ları artık Donbas bölgesinde uçmaya başladı. Uçuruyoruz artık diye. Geçtiğimiz ay o SİHA'lar, Türkiye'nin sattığı SİHA'larla hemen bu Kırım Yarımadası'na çok yakın bir yerde orada bir şey var. Tendra nesi var, o dili var. O neyse, orada bir tatbikat yaptılar. Uçuş falan gerçekleştirdiler. Şimdi mesela o Zelenski'nin ziyaretinde Donbas'ta uçuşların olduğu, Sergey Ryabkov birinci sıradaki Lavrov'un yardımcısıdır. Amerika ile işlere bakar. Amerika ile ilişkilere baktır. O da bugün yaptı o açıklamayı. Hani karar alındıktan sonra yaptı. Türk SİHA'larının uçuşundan, Donbas'ta uçuşundan çok memnun değiliz falan tarzında bir şeydi. Dolayısıyla bunlar zaten belli ediyor kendisi. Mesela Peskov falan şey dedi dün, uçuş kararı, hani yasak kararından sonra Peskov'un cevapları böyle şeydir. İşte niye?
Tam Kremlin'e yakışır diyebiliriz herhalde.
Gazeteci soru soruyor, kısa cevap. Yani niyet, yani hayır. Yani böyle ne dediği anlaşılmaz onun çok. Hayır, onunla epidemiolojik işte Türkiye'deki salgınla ilgili durumdan dolayı bir karar. Yani tam böyle onu böyle bir yorumlarsınız yani. Hani böyle onu iyi niyetliyseniz onu şey olarak yorumlarsınız. Nasıl diyelim? Hadi tamam yani salgından dolayı da, ama öyle değil neticede yani. Anlatabiliyor muyum? Peskov'un açıklaması böyle şey değil. Peskov'un cevaplarına bakın, net cevap vermez. Genel olarak böyle hep şeydir. Cevapları kısadır. Nereye çekerseniz oraya yontabilirsiniz. Yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla gazeteciler de zorluk çeker o anlamda Peskov'un cevaplarını yorumlamada. Dolayısıyla mesela iki defa, üç defa aynı soruyu sordukları çok olur yani. Hani o öyle izah edeyim. Dolayısıyla hani genel olarak bu kararın bence hani özetlemem gerekirse böyle Kırım platformuna verilen destek, savunma sanayi alanında Türkiye ile Ukrayna arasında artan o ciddi işbirliği ve SİHA'ların artık böyle görünür derecede olması Donbas bölgesinde. Yani sanki harekat başlayacakmış gibi Rusların daha böyle dediğim gibi kızmasına neden olan bir durum. Üçüncüsü, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin çok fazla böyle mızrak ucu gibi hareket etmesi. Bunların her birini birleştirdiğimizde böyle de bir zaten bahane de var. Yani veriler de artıyor, salgın verileri de artıyor. Hani mesela şey olmasaydı, kışın olsaydı böyle bir durum, Ocak ayında olsaydı büyük ihtimal Ruslar turizm uçuşlarını durdurmazdı. Yani tatile giden yok o dönemde, az neticede. Yani ne yapardı? Domatesle ilgili sorun çıkardı. Türk ürünleriyle ilgili sorunlar çıkabilirdi. Mesela gümrüklerde sorunlar çıkabilirdi. Veya İdlib'de şurada burada başka bir şekilde bombalamalar, hava saldırıları.
Zaten soğanları tırlarla getirir. Bir de şimdi domates çıkmasın Türkiye'nin başına yani. Bir de onları tırlarla getirmesinler yani.
Yani işte böyle giderse de o da olacak gibi yani neticede. Evet. Dolayısıyla hani ben böyle yorumluyorum bunu biraz. Evet.
Şeyi soracağım. Onu yine tweetlerinizde vardı. Bu Rus Duması'nda Putin'in partisinden bir isim açıklama yapmış. Şimdi şeyde şu an gördüğümüz kadarıyla bu uçuş yasakları Haziran'a kadar. Doğru değil
mi? Evet, evet.
Ama zannediyorum şöyle bir talep var. Bu Ukrayna meselesinden biraz daha kaynaklı gördüğümüz kadarıyla. Tüm yaz boyunca belki de Rusya yaptırım bağında şey yapacak. Türkiye'ye uçuşları tamamen durduracak diye de böyle bir çağrı da var. O ne kadar etkili bir çağrı bu sizin paylaştığınız isim? Gennady Onishenko.
Bu şimdi Gennady Onishenko... Rospotrebnadzor'un, bu Rusların böyle kurumları vardır. İşte sinek var mı yok mu domateste, işte üzümde, şunda bunda falan. O kurumun başındaki isim de böyle bir Ros Sol Selhoznadzor var, bir de Rospotrebnadzor var. O öbürünün başındaydı. Eskiden çok uzun yıllar onun başındaydı herhalde 2012-13'e kadar. Ne zaman böyle Türkiye domates... Bu hep şey yapar. Bu zaten onun, o kişinin bir Türkiye'ye yönelik bir negatif bir duyguları var. Onu söyleyeyim yani. Hani öyle bir, onu baştan hani söyleyeyim. Yani bir şey olsa böyle Türkiye'yle domatesleri keselim falan işte. Almayalım hiçbir şey. Soğanını, şunu, bunu falan diye böyle. Zamanında derdi bunu yani. Ama çok uzun yıllarda o kurumun başındaydı. Ve devlet kurumu bu kurum. Şeye izin veriyor. Yani böyle ithalat, alınacak ürünler, şunlar bunlar. Hani ben açıkçası o açıklamayı kendisi yapmış mıdır? Yapmış da olabilir ama onun görüşünde olan çok kişinin olduğu kanaatindeyim, öyle söyleyeyim. Yani kendi inisiyatifiyle öyle bir görüş vermiş olabilir. Putin'in partisinden, neticede Birleşik Rusya Partisi'nden milletvekili oldu sonra. Rus Duma'sında milletvekili şeydir. Yani böyle sağlık alanında da gerçekten hani Rusya'nın en otorite isimlerinden, böyle saygın isimlerinden birisidir o. Böyle dinler millet, şey olarak bir kulak kabartır onun ne dediğine, önem verir. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla yani akademisyendir aynı zamanda. Rusya Bilimler Akademisi'nin bu Rusya Bilimler Akademisi Rusya'nın işte TÜBİTAK'ı gibi düşünün. Daha, hatta daha geniş, büyük çapta bir kurum. Orada da bir görevi olan bir isim. Neyse, yani onun dediği şey tabii açıklama daha sertti. Ben onu kısaca verdim de yani hiçbir şekilde diyor Türkiye'ye falan şey yapmaya gerek yok. Daha böyle sert ifadeler falan kullanıyor. Hani tüm yaz boyunca kapatmak lazım. Türkiye'nin sağlık sistemi falan kötü. İşte birçok yani salgın verileri çok artmış durumda. Yani oradan bize bir hayır gelmez. Gidecekse başka yerlere gitsin. İşte Rusya'nın başka tatil yöreleri falan var diye. Yani birincisi şu. O kişinin ille de başka bir şekilde Kremlin tarafından yönlendirilerek ben öyle bir görüş verdiği kanaatinde değilim. Olabilir ama çok o kanaatte değilim. İkincisi, ancak o kişinin görüşünde olan birçok yetkili vardır. Bu da çok net. Dolayısıyla biraz sanki onların genel olarak o havayı bir sopa gösteriliyormuş gibi. Yani orada ne yapıyor Rusya şu an? Türkiye'ye bir ayar yapıyor, balans ayarı yapıyor. Ankara'nın Ukrayna politikasına bir balans ayarı yapıyor. Haziran'a kadar durdurdu. Zaten asıl turistler işte Haziran, Temmuz, Ağustos'ta tam yaz aylarında gidiyor. Temmuz, Ağustos'ta asıl pik yapıyor Rus turistlerin gidişi. Ne yaptı şimdi? Mesela inisiyatifi aldı Rusya. Yani eğer uçuş kararını yasak getirmeseydi ne olacaktı? Zayıf gözükecekti. Mesela dün uçuş yasağı kararı getirmeseydi Rusya zayıf gözükecekti. Niye? İşte Biden'ı korkuttu diyelim, hani katil dedi. Amerika iki uçak gemisi, savaş gemisi gönderdi savaş Karadeniz'e. Gemisi. Ki Montreux icabı, bir sıkıntı yok o anlamda ama o gönderilen gemiler de...
Soracağım. İlk defa resmi olarak sessiz kalmışlardı Rusya. Evet. Putin o Erdoğan'la görüşmesinde Montreux'u de açık açık vurguladı.
Evet, o konuda da. Yani hani Montreux'e uygun, anlaşmaya uygun, ancak gönderilen gemilerde en şeyi elektronik harp sistemleriyle donatılmış, işte bilmem ne, yani torpidolar, şunlar bunlar, bayağı bir kapasitesi büyük gemiler o anlamda. Hani sınırlar zorlanmış. Dolayısıyla şimdi mesela Rusya böyle bir turizm yasağı kararı almasaydı Rusya zayıf gözükürdü. Yani ben hani Rusların açısından değerlendiriyorum. Ne olurdu? İşte Erdoğan o kadar laf söyledi. Yani Kırım platformu, işte işgal, bilmem ne, şu bu falan bir sürü söyledi. Rusya hiçbir tepki vermedi olurdu. Anlatabiliyor muyum?
Yani bir gerçi Büyükelçilik'ten de tweet attılar. Bahar diye Kırım'da.
Evet, Bahar Kırım'da, Bahar diye
tweet. Biraz propaganda savaşa da dönüyor yani.
Evet, dönüyor ama o somut bir adım değil neticede. Hani yani kastettiğim, yani bir şey yapması lazımdı ki inisiyatifi eline alsın. Hani o sopayı gösterebilsin. Şimdi mesela o yasağı koyduktan sonra ne oldu? 1 Haziran'a kadar koydum bak şimdi diyor yasağı Rusya. Ne diyor? 1 Haziran'a kadar koydum. Eğer rahat durmazsan, yani bir anlamda onu diyor, rahat durmazsan, yani uslu durmazsan, bu Ukrayna meselesini daha fazla kaşırsan bunu Ağustos'a kadar, Eylül'e kadar.
Peki neyse, başka yaptırım gelir mi?
İşte bence eğer Türkiye...
Mesela sizin öngörünüz ne bu Ukrayna meselesinde bundan sonrasında?
Mesela Bayraktar, şimdi diyelim ki bir ay sonra belki de Bayraktar yeni bir parti gönderecekti. Çünkü 48 tane daha Bayraktar sihasının gönderilmesi konusunda bir anlaşma yapıldı. 6'sı bir gönderilmişti. 48 daha gönderilecekti. O da bu yıl içerisinde gönderilmesi gerekiyor benim bildiğim. Dolayısıyla bu yıl içerisinde 48'de gönderilmiş midir? Emin değilim, bilmiyorum 48'i. Eğer mesela diyelim ki önümüzdeki ay Mayıs ayında Türkiye bir SİHA partisi daha gönderecekti diyelim. Bence büyük ihtimal onu ertelemek durumunda kalır. Yani şu an Türkiye o şeyi yapamaz, o adımı atamaz. Gönderecekse onu 2-3 ay sonra bir bakacaktır, uçuşlar açılsın falan filan. Yani Rusya ne yapacak? Bir Haziran'a kadar süre verdi ama bu 1 Haziran'dan sonra uçuşların, o yasağın kalkacağı anlamına gelmiyor. Yani dolayısıyla şey değil, öyle bir garanti yok. Dolayısıyla inisiyatifi eline aldı Rusya. Şunu diyor, yani diyor sen orada hani dediğim gibi bu Ukrayna politikasına bir ayar vermezsen, yani onu bir değiştirmezsen, bu kadar böyle taraf olman gerekmiyor. Belki bu Kırım platformu konusundaki tavrına bakacak 23 Ağustos'ta. Orası tabii uzak bir tarih. Hani o zamana kadar uçuşlar belli olur bence. Ama hani bir bakacaktır ona. Belki 1 Haziran'a gelince diyecek ki 15 gün daha ben bir bakayım falan diyecek. Yani hani o şeyi yapabilir bence. O yani Erdoğan'la olan o ilişkiye bağlı. Tabii burada Biden ne yapacak, ne edecek, yani şimdi onları da göreceğiz. Yani çünkü hani soykırım, Ermeni soykırımı tanıyıp tanımaması. Bir şey diyeceğim, son bir cümle unutmayın. Tabii, yani tabii. Bence bakın açık konuşayım. Bu bir tarafından bakınca şöyle de değerlendirmek mümkün. Rusya'nın Türkiye'ye uçuş yasağı kararı getirmesi, Rusya'nın Ukrayna'da, Donbas'ta veya Ukrayna, Kırım neyse, Ukrayna'da savaş istemediğinin de bir başka açıdan göstergesidir. Yani çünkü Türkiye'yi durduruyor, o mızrak ucunu, sivrilen mızrak ucunu orayı bir köreltiyor bir anlamda. Çok fazla ileri gitme diyor. Bir kırıyor bir anlamda. Duruyor yani, savaş senin işin değil. Hani burada savaşa girme. Buraya ateşe hani körükle gitme. Dolayısıyla oradaki savaşı istemediğinin, Ukrayna'da o savaşı istemediğinin bence bir göstergesidir bu Türkiye'ye yapılan o yani alınan uçuş yasağı kararı. Ben biraz da öyle yorumluyorum. Rusya'nın, daha önce de söyledim, Ukrayna'da savaş istediği kanaatinde değilim. Çünkü gereksiz yere yaptırım istemez. İlhak edecek idiyse ederdi şimdiye kadar Donbas bölgesini. Ama bu şu demek değil. Orada bir savaş çıkarsa da o savaşı hızlıca söndürmek isteyecektir. Onun için o kadar askeri yığınak yaptı bence. Çok hızlı bir şekilde bölgeye girdiği zaman zaten asker, o askeri çıkarmanız hiç kolay değildir biliyorsunuz. Yani Kırım'ı aldı, bitti bir gecede. 3 saat sürdü o yani. 2 saat sürdü. Askerler zaten Sivaslı polisinden çıkmışlardı 2014'te. Yani gece 2'de 1'de başlayan operasyon 4'te 5'te bitti yani. Hani sabah bütün askerler Sivastopol'de üstler yerleştiler Kırım'da. Hangi konumları, mevzileri yapacaklarsa, kontrolü altına alacaklarsa yerleştiler. Bir daha oradan çıkaramadınız Ruslar. Aslında çıkaramazsınız. Kolay değil bu. Bu savaş eğer başlarsa, yapılan yığınağın bence en büyük nedeni caydırmak ve savaş başlarsa da bir şekilde o savaşın mümkün olduğunca kısa sürede bitirip yani kontrolü altına almak. Ha, ama ilhak eder, ama tamamen kontrolü altına, ama veya işte belki Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, buraların belki de bağımsızlıklarını tanır. Bilemem orasını. Orayı gidişata göre bakacak. Kimler, kaç ülke müdahil, ne kadar müdahil, yani savaş ne kadar lokal seviyede kalacak, ne kadar bölgesel seviyeye taşınacak. O gidişata göre alınacak kararlardır. O seçeneklere hazırlanıyordur gibi geliyor. Ama dediğim gibi Türkiye'ye yapılan bu uçuş kararının, alınan uçuş kararının en büyük göstergelerinden bir tanesi Rusya'nın o savaşı istemediği anlamına gelir. Ya bence öyledir. Öyle de yorumlamak mümkün. Özür dilerim, kestim hani sizi.
Yok, estağfurullah. Şimdi 700 kişi var. Bayağı da güzel sorular da var. Ben ama bir magazinsel bir soru soracağım.
Tabii.
Bu tweet'i paylaşmışsınız galiba bir haber sitesinden. Navalny Ramazan'da Müslüman mı oldu? Nedir o durum? Yani onu da merak ettim ben açıkçası.
Yok, Navalny Ocak ayında değil mi herhalde? Ocak ayından beri herhalde. Evet, Ocak ayından beri şeyde, cezaevinde, Vladimir bölgesindeki cezaevinde. Bugün açıklama yapmış da yani şey diyor, ben diyor cezaevine giderken diyor kitaplarımı yanımda götürdüm de diyor bir kısmını. Bir kısmını da diyor işte bir kısım bazı kitapları da diyor sipariş ettim diyor, okuyacağım orada diyor. Yani hayatımda orada, cezaevinde bulunduğum ortamda diyor yapmak istediğim şeylerin listesini çıkardım diyor. Bu listeden bir tanesi de hani kitaplarıydı diyor ve bu kitaplar arasında diyor ben Kur'an siparişi de verdim. Kur'an-ı Kerim siparişi de verdim. Hani mübarek Ramazan aylarında bu anlamda. Şimdi o şimdi büyük ihtimal yani doğrudur gibi geliyor bana. Yani yapmış olabilir neticede. Hani Müslümanlara yönelik biliyorsunuz daha önceden yani çirkin bayağı bir ırkçı diyebileceğiniz ifadeler kullanmış zamanda. Yani tabii eski belki 2000'lerin başlarında 2005-2007 zamanlarında çekilen videolar var ama hani neticede çok da o fikirlerin değiştirdiğine dair böyle bir çok bir işaret de yok idi. Hani muhalif olabilir, siyasi muhalif olması başka bir şey. Bu tarzda bir yönü de var yani hani öyle bir yönü de var. Dolayısıyla hani o anlamda belki Müslümanlara yönelik o tarz hani şey diyor çünkü yani Rusça kullandığı ifade işte ben diyor Kur'an ve peygamberin sünnetini diyor öyle yazıyor. Sunna prorokatör. Yani yani şeyin peygamberin sünnetini diyor derinlemesine diyor incelemek, anlamak, öğrenmek için diyor sipariş verdim diyor. Gelmedi diyor. Kaç ay geçti diyor. 3 ay süresi varmış bu kitapların kontrol süresi. O tabii kitapları da şey olarak kontrol ediliyor her yerde olduğu gibi Türkiye'de de. Ama şimdi 3 ay tabii çok uzun bir süre. Acaba bilerek mi vermediler onu ben bilemem. Cezayir yönetimi o bayağı bir süre geçmiş ama 3 ay geçmemiş ama hani bayağı bir geçti diyor hala vermediler diyor. O da yani ifadeleri öyle bir kullanmış ki ben diyor Kur'an'ımı istiyorum. İşte bana Kur'an'ımı verin. Bir şekilde hani kendimi yani araştırmak, öğrenmek istiyorum. O Kur'an'da o sipariş verdiği muhtemelen kitaplardan birisi. Müslüman olmuş mu olmamış mı? yani o bize mi düşer onu tartışmak onu bilmem. Yani çok da benim ilgi alanımda değil. Ama böyle bir durum var. Yani Navalny Vladimir bölgesinde Moskova'dan 200 kilometre falan aşağı yukarı uzak bir bölge. Eski Rus kentlerinden birisi. Çok güzel böyle orijinal şehirlerinden birisidir Rusya'nın. Altın Halka denilen şehirlerinden birisidir. Hmm. Moskova'nın çevresinde Altın Halka şehirleri vardır. Şimdi hani girmeyin Rusya'nın şeylerine de. dolayısıyla hani Navalny şu an cezaevinde Kur'an'ı bekliyor diyelim öyle söyleyeyim.
Güzel bir başlık oldu. Şimdi iki tane soru var güzel seyirciler. Onu aktaracağım size tek tek yanıtlarsınız. En sonunda ben finali şeyle yapmak istiyorum. Bu Suriye'de de önemli bir gelişme var. Onu soracağım size.
Evet.
Halep'in düşeceğine dair böyle bir ileri yorumlar yapılıyor. Çünkü Rusya şeyi boşaltmış. Orada şimdi şehir ismini hatırlayamadım. Bir şehri boşaltmış. Onun da işte Halep'in düşebileceğini, Türkiye'nin aslında saldırısına açık hale geldiğine dair bir haberler var. Onu soracağım. Ama önce seyircilerden bir tanesi şeyi sormuş. ABD Rusya ile direkt karşı karşıya gelmek yerine Türkiye'yi kullanabilir mi? Türkiye'nin tavrı bunu gösteriyor mu? İkinci soruyu da sorayım sonra onu cevaplarsınız. Rusya'da Erdoğan iktidarının geleceğiyle ilgili bir öngörü var mı? Rusya'dan Türk siyaseti nasıl gözüküyor diye. Siz hangisini isterseniz onunla başlayabilirsiniz.
Şimdi bu Türkiye ilk sorudan şey yapayım. Amerika'nın Türkiye'yi kullanma gibi bir şeyi var mı? Yani kullanma mı denir bilemem. Ama böyle hani baktığınızda Erdoğan'ın ve iktidarın genel olarak hatta Avrasyacı bileşenlerinin de dahil olmak üzere Avrasyacı olarak bilinen diyorum tırnak içerisinde o bileşenlerinin de dahil olmak üzere bu Ukrayna politikasında bir ses çıkardıklarını görmüyoruz yani. Daha önceden de konuşmuştum o hani Türkiye'deki Avrasyacı grubun asıl hamileri Rusya'da değil Batı'da aranmalı diye. Dolayısıyla burada şey bir sıkıntı var. Türkiye gereksiz yere Erdoğan Türkiye'yi gereksiz yere ve çok tehlikeli bir ateşe atıyor. Ukrayna meselesinde çok fazla öne çıkıyor. Gereksiz yere biraz önce bahsettim zaten. O mızrak ucu olmasına gerek yok. Haddi zatında o bölgede bir savaş çıktığı takdirde o savaşta tarafsız kalma ihtimali de çok düşük. Yani NATO üyesisiniz. Ekonomik olarak bu kadar sıkışmış durumdasınız. Batı ile bağımlılığınız ekonomik olarak, kurumsal olarak bağımlılığınız had safhada. İşte Amerikan bir Trump bir tweet atıyordu değil mi? Ekonomi dolar çıkıyordu kaç şeye. Trump, Biden şimdi bir dese ki Erdoğan diktatör şu bu falan dese.
Bunun mesajını şey verdi biliyorsunuz Jeffrey. Yani, Evet. Olası bir Suriye'nin işte kuzey doğusuna saldırıda aynı önceki yaptığımız gibi ekonomiyi yerle bir ederiz dedi yani adam. Bu derece dalgada geçiyorlar açık konuşmak gerekirse.
Yani bu kadar hassas ortamdayken dolayısıyla bana biraz şöyle geliyor. Hani Erdoğan Batı ile ilişkilerini böyle kendisini Biden'a bir şekilde kabul ettirebilmek için ve genel olarak da Batı'ya kabul ettirebilmek için bu Ukrayna meselesini kullanmaya çalışıyor. Yani beni kullanın burada. Hani bir ara Cengiz neydi o Amerika'ya giden BİM'in eski BİM'in sahibi Amerika'da.
Ha Erdoğan. Mehmet Cengiz.
Yok değil. Değil.
Yok pardon BİM'in sahibi. Unuttum ben de. Evet.
Neydi onun şeyi adı? Yani Erdoğan'ın yakın ekibinden birisiydi AK Parti'nin ilk zamanlarında. Erdoğan için Amerikalılara mı ne demiş işte? Yani bunu deliye süpürmeyin diye. Erdoğan'ı kullanın diyor yani. Bunu deliye süpürmeyin. Ha
tamam şimdi hatırladım.
Eski evet. BİM'in başındaki adamdı. Neydi onun? BİM. Neyse unuttum şimdi. Yani bu yani mesele bu. Yani beni deliye süpürmeyin biraz. Yani Erdoğan'ın dediği o beni deliye süpürmeyin. Beni kullanabilirsiniz. Bak yani Ukrayna meselesinde de sizden daha fazla NATO'cu olabilirim. Yani hani bu Erdoğan dediği bu. Sizden daha fazla NATO'cu olabilirim. Sizden daha fazla, daha etkili veya daha böyle atılgan bir şekilde Rusya'nın karşısına dikilebilirim ben. Rusya'nın arka bahçesinde olabilir burası da. Yani tamam ben ülkemi riske atıyorum ama hani ben bunu yapıyor şu an Erdoğan Ukrayna'da biraz. Yani bu silahı satmakla mesela o bugün yine yaygın olan yine Rus medyasında bir yerde değil sadece Sargrat'ta değil. Dugin'in bir kanalı var oradan bir şey yapmışlar ama.
Cüneyt Sapsu.
Cüneyt Sapsu. Cüneyt Sapsu. Evet evet Cüneyt Sapsu. Cüneyt Sapsu.
Cengizli. İzleyicilerimiz de bayağı entelektüel seviyede bilgiye sahip belli ki yani.
Yani bilinen bir şey zaten genel olarak hani bu çok konuşulmuştu o zamanlar. Şimdi orada mesela ne diyor? Biz diyor hani iç savaşın hani o sosyal medya mesajlarında Rusya'da çok konuşulan hani biz diyor iç savaşın devam ettiği ülkelere diyor yani böyle SİHA satmamak lazım. Yani mesaj veriliyor biraz. Yani biz diyor PKK'ya SİHA mı satıyoruz ki? Hani biz PKK'ya SİHA mı satıyoruz ki? İşte Türkiye'ye karşı savaşsın falan. Yani biz diyor Ukrayna'ya yani Ukrayna o anlamda hani o tarz böyle analojiler kuruluyor falan. Şimdi burada tabii dediğim gibi çok fazla öne çıkıyor Erdoğan. Bana öyle geliyor ki burada dediğim gibi beni kullanabilirsiniz. Hani bak telefon etmedin bana ama 3 ay geçti ama ben buradayım yani ona göre. Yani senin işini görebilirim tarzında. Ve bence bu yani Biden'ın da haricinde biraz yani daha ziyade daha önce de konuştum zaten demiştik. Hani böyle İngiltere Amerika ikilisinin şeyi biraz yönlendirmesi biraz. Yani Almanya'nın dediğim gibi çok istediği kanaatinde değilim Ukrayna'da bir savaş. İstedikleri kanaatinde değilim. Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin çok istediği kanaatinde değilim. Daha ziyade böyle hani mesela Hulusi Akar'da geçen hafta bir gitti geldi. O da bir tuhaf. İngiliz Savunma Bakanlığı açıklama yapıyor. 2 günlük bir ziyaretti diyor. Hulusi Akar'ın İngiltere ziyareti. Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapıyor. 3 günlük sana ziyaret diyor.
Bu arada en böyle trajikomik seyahat Çavuşoğlu'nunki oldu. Moskova'dayken turizm yaptırımı denebilecek şey geldi. Adım geldi.
O da ayrı bir şey. Ya o da Moskova'da olup olmadığını ben bilmiyorum da o kaynaktan gördüğüm için
öyle haberde öyle yazılıyordu.
Yani çünkü Moskova'da olup olmadığına çok böyle birileri de yazmadı. Hani Rusya genelde böyle Türkiye'den bir iki kaynağı atıfla verdi. İşte Turizm Gazetesi falan yazmış. Çavuşoğlu Ersoy ile birlikte bu Mehmet Ersoy Turizm Bakanı ile birlikte Moskova'daydı dün diye. Rusya'ya gelmişlerdi. Bu turizm yasağı gelmeden hemen önce gelmişlerdi. Acaba geldiler de yasak hani gelmeden konmadan hemen uçup geri mi döndüler bir şekilde çünkü kalacaklar burada falan.
Mevlüt sen önden git istiyorsan biz bir yaptırımı yolluyoruz diye.
Yani Türkiye'dekiler de bilmiyorum belki de birçok insan hani referandum yapsanız Çavuşoğlu orada da kalabilir falan diyebilirler yani insanlar hani. Türkiye'ye verdiği zarar yeter. Rusya'ya versin biraz da ne kadar zarar verecekse falan değil. Hani şey de olabilir. Böyle gelmiş de olabilir, gelmemiş de olabilir. Bilmiyorum açıkçası yani Moskova'ya. %100 emin değil. Ama bu konuda haberler var. Yani gelmediyse de bir sorun zaten. O da şekilde de yine tarihe geçmiş bir durum var. Yani turizm sezonunun başında siz Ukrayna'daki savaşı körükleyici bir politika izliyorsunuz dış politika. alacağınız, aldığınız netice de işte turizm, bu anlamda turist yasağı akışının kesilmesi. Kimle? Kimden? Rusya'dan. Yani ilişkilerinizi birçok bölgede hassas bir şekilde götürdüğünüz ülkeden alıyorsunuz ve Rusya, yani Türkiye açısından en büyük turist pazarı, hani 7 milyon Rusya'nın ikinci sırada gelen Almanya 5-5,5 milyon falan diye hatırlıyorum. Dolayısıyla 2019 verilerini kastediyorum. Dolayısıyla burada ilk soruyu, o cevabım, hani bunu Erdoğan kendi siyasi o bekasına, o ona destek bağlamında bence Batı'nın desteğini alabileceğini düşünüyor. Özellikle Anglo-Sakson, yani burada bir, yani dedim ya, Avrupa Birliği değil, kıta Avrupa'sını kastetmiyorum. Daha çok İngiltere-Amerika ikilisini kastetmiyorum. Burada da şunu söyleyeyim. Burada yine bir adım yine İngiltere öne çıkıyor. Mesela bazı yorumlar görüyorum. Bence bilmediklerinden kaynaklanıyor. Türkiye ile Ukrayna arasındaki savunma alanındaki işbirliği Biden'dan çok önce başladı. Yani Trump döneminde başladı özellikle. Yani Poroshenko döneminde başladı. 2017-2018'lerde o savunma alanındaki işbirlikleri gelişmeye başladı ciddi anlamda. 2019'da 6 tane SİHA satmıştı zaten. Poroshenko döneminde satmıştı. Dolayısıyla Biden daha piyasada o anlamda yokken bu işbirliği vardı. O işbirliğini, o Türkiye ile Ukrayna arasında o lehimleme işbirliğini, savunma sanayi alanındaki lehimlemeyi asıl yapan aktör Almanya, Berlin, Fransa, Washington değil, Londra yaptı o lehimleme işlemini. Bunu görmek lazım. Yani bu bir gerçek. Baktığınızda tarihlere bunu görürsünüz. Dolayısıyla burada asıl mesela Hulusi Akar'ın da gitmesi Londra'ya, orada mesela ilk görüşmenin yapıldığı sabah, onun orada bir boşluk var. 8 Nisan tarihinde sabah Hulusi Akar'ın ne yaptığını bilmiyoruz. Yani orada İngiltere'de savunma bakanıyla görüşmeden önce zannediyorum başka bir görüşme yapmış olabilir. O da Richard Moore olabilir, MI6 başkanı, istihbarat. O olabilir. Ona ben bir tweet attım.
Gördüm.
Belki cevap gören görmüştür. Bana. Cevap vermedi. Özür dilerim valla, çok.
Çok geçmiş olsun.
Evet. Yani o öyle. Evet. Dolayısıyla ikinci soru vardı. Rusya'nın Erdoğan iktidarı konusunda ne düşündüğü konusunda. Burada Erdoğan iktidarı ile alakalı bu uzun bir konu. Bunu bence şimdi kafamda bazı şeyler var. Ama uzun sürer.
Belki özel bir yayın yapabiliriz buna.
Bunun için özel yayın yapalım. Çünkü yani burada Erdoğan iktidarına yönelik düşündüğü birçok husus var. Ne kadar devam edebilir? Kapasitesi yeter mi, yetmez mi iktidar değişikliği konusunda? Böyle bir değişiklik amaçladığını söylemiyorum ben Rusya'nın Türkiye'de. Ama istese bile buna kapasitesi yeter mi, yetmez mi? Yettiği takdirde bunu gerçekleştirebilir mi, gerçekleştiremez mi? Alabileceği tepkiler ne olabilir? Bu uzun uzun konuşulmayı hak eden bir konu. Burada harcamak istemem ben bunu. Bunu başka bir programda,
evet, yani belki özel bir yayın yapalım. Çünkü başlık ilginç.
İlginç. Kafamda da birçok şey var. Başladık mı çok uzun sürer. Ama
finale doğru gidelim artık yavaş.
Yani Rusya'nın Erdoğan'dan rahatsızlığının arttığını kesinlikle söyleyebiliriz. Özellikle bu Ukrayna meselesinden dolayı Erdoğan'dan rahatsızlığının bence sınırlarına doğru oldukça yaklaştığımızı ben düşünüyorum. Ben bunu ben şimdilik söylemiş olayım. Daha detaylı onu başka
seferde konuşuruz. Evet. 800 kişi var. Bugün Ramazan'da bereketli geldi galiba programda. Bayağı bir izleyici de var. Yorumlar akıyor. Şimdi evet, bir saati devirmek üzereyiz. Son kısa bir değerlendirmenizi almak istiyorum. Bilmiyorum, belki takip ettiniz mi de, sıcak bir gelişme bu da galiba. Rusların Tel Rifat'ı boşalttığı ve Halep'in Türkiye saldırılarına açık hale geldiğine dair yorumlar var. Halep'in düşebileceğine dair, sırf bu Rusya'nın aslında işte boşaltmasından sonra Rusya bir nevi Halep'in düşmesi için, buna belki aşırı yorumlar da olabilir, bilemiyorum. El verdi şeye, Türkiye'de yorumlar var. Bir, bu konuda hiç bir baktınız mı?
Valla Ukrayna'dan dolayı başımı kaldırıp sürüye yapamadım. onu söyleyeyim. Ama yani eğer böyleyse haber, gerçekten ben hiç zannetmiyorum. Halep'i falan vermez Rusya. Yani öyle bir şey olmaz. Yani vermez. Tel Rifat'ı vereceğini de zannetmiyorum. Türkiye'nin kontrolü. Yani Türkiye'nin Fırat'ın Rusya açısından Türkiye'nin Fırat'ın batısında ilerleyebileceği bir karış bile bir yarın olduğu kanaatine değilim şu aşamada. Yani Fırat'ın batısında ekstra bir karış bile ilerleyeceğini, yani buna izin vereceğini, buna kapı açacağı kanaatine değilim Rusya'nın. En azından öngörülebilir gelecekte. Yani işler değişir değişmez onu bilemem. Yani dolayısıyla o büyük ihtimalle orada başka bir şey vardır. Yani onun detaylarına bakmak lazım. Acaba bir rotasyon mu yapılıyor, bir şey mi yapılıyor? Ona bir bakmak lazım. Yani Kürtlerden dolayı bir rahatsızlık falan söz konusu olabilir.
Çok geçmiş olsun.
Özür dilerim. Bunun yani orada yeni bir alan hakimiyeti Türkiye'ye verme, buna yol açma, buna işte izin verme falan kanaatinde. Yani böyle bir politika izleyeceği kanaatinde değilim. Bakmak lazım, o detaylara bakmak lazım. Acaba neden dolayı öyle bir yaptıysa, neden dolayı öyle bir askerlerini çekti falan bir bakmak lazım.
Yani. Belki önümüzdeki günlerde biraz daha netleşir. Eğer Halep, şey gelişme olursa.
Halep dediğiniz olay 2016 Aralık ayında. Zaten Rus Büyükelçi o suikast.
İlginç bir yorum var tabii. Al Halep'i ver Donbas'ı diye, şey Donbas'ı diyebilirler diye böyle bir yani yorum da var mı yani?
Yok yani. Yani 2016 yılında Rus Büyükelçi öldürüldü. Halep biliyorsunuz o.
Evet.
Rusya kontrolünü aldı. Halep ikinci büyük şehri Suriye'nin. Ekonomik can damarı. M5 otoyolu. M4 otoyolları, oraları kontrol altına almak istiyor tam anlamıyla Rusya. Yani gidip niye Halep'i versin yani? Yani bence doğru bir yorum olacak kanaat değilim onu.
Peki şimdi özetlemek...
Yani geçen sene İdlib mesela M5 otoyolunu kontrolü altına almak için değil mi Rusya? Bayağı bir çaba gösterdi.
Evet.
Türkiye ile neredeyse savaşa giriyordu. 36 minimum en az asker orada hayatını kaybetti o saldırıda. Yani böyle onlar o çabaları verdikten sonra yani niye geri çekilsin yani öyle bir şey ben olacağını zannetmiyorum açıkçası.
Evet, özetlemek gerekirse şimdi şöyle benim çıkarımım. Ukrayna'da şu anda aslında Türkiye'ye bir sopa gösterdi Rusya. Kendisi de savaş istemiyor anladığımız kadarıyla. Haziran'a kadar bekleyecek. Oradaki gelişmelere göre yani Türkiye'nin atacağı işte Ukrayna adımına göre zannediyorum ya geri çekecek bu yaptırım denebilecek o adımları ya da biraz daha fites arttıracak. Böyle gözüküyor herhalde galiba.
Aynen öyle. Ama vallahi çok özür dilerim.
Bitiriyorum. Evet, yayını da bitiriyoruz zaten.
Yani orada şunu yapıyor. Savaş istemiyor ama savaş çıkarsa da ben buradayım hazırım diyor. Hani onu da söyleyeyim. Ben buradayım hazırım. Hani planlar hazır. İşte Hazar'dan 15 gemiyi gönderdi. O Don Volga nehirleri arasında kanal var Sovyetler döneminde inşa edilen 1952 yılında. Dolayısıyla Hazar'dan Karadeniz'e çok büyük çapta savaş gibileri değil bunlar ama yine de önemli bir adımdır bu. Yani şey veriyor, doğrudan mesaj veriyor. Amerika sen iki gemi gönderirsen ben burada 15 gemi gönderirim. Hazar filosundan Rusların 5 filosu var yani. Karadeniz, Sivastopol, Hazar 2, işte 3 Baltık, 4 Kuzey Deniz Filosu bu Murmansk'taki. Bugün Rus Savunma Bakanı Şaygu da oradaydı. Sever Mohan mesaj verdi.
Stoltenberg de bu kabul edilemez diye bir açıklama yaptı gerçi.
Yani şu an Batı bölgesinde 4 Kuzey Deniz Filosu o Murmansk'taki kutup bölgesindeki. 5 Vladivostok ta bu uzak doğudaki. Şu an bu 4 Deniz Filosu işte Kuzey, Murmansk, Baltık, Karadeniz, Hazar. 4'e tetikte bakın. Yani bu çok net. Her bir yerinden mesaj verdiler çünkü. Hazar'dan aldı, Karadeniz'e getirdi, Baltıklardan orayı hareketlendirdi, Kuzey'den Şaygu gitti, oradan mesaj verdi. Bu 4 şeyde Rusya'nın batısındaki 4 filoda bu direkt Severomorsk'tan verdi o mesajı. Yani bunlar hareket halinde şu an. Yani hazır durumda bekleniyor. Çünkü savaş nereye evrilir bilemezsiniz. NATO ne kadar müdahil olacak onu bilemez. Severomorsk dediğiniz kapalı bir şehirdir o. Rus vatandaşları bile aylar öncesinden gider izin alır. Rusya hükümetine gider ben der Severomorsk'a gideceğim. Murmansk'taki bölge. Rus nükleer denizaltılarının şey olduğu bölge. Konuşlandığı asıl bölge. Orayı Amerika'yı vurabilmek için ta kuzeyden o anlamda şey yapılıyor. Orada bazası üssü. Severodivinsk'te de orası da kapalı şehirdir. Orada da o nükleer denizaltıları ürettiği şehirdir Rusya'nın. Ya bunlar kritik şehirler. Gidip ta gitti o tam kilit şehirden verdi o mesajı. Yani ben hazırım diyor. İşte Avrupa, NATO mesela şimdi özellikle Mayıs-Haziran aylarında, daha Nisan'da falan başladı da bu. Mayıs-Haziran'da Defender Europe 2020 tatbikatı yapacak. 40 bin civarında asker bu Baltıklardan Karadeniz'e kadar, işte Polonya, Baltıklar, Ukrayna. Ukrayna da katılıyor buna. Burada askeri tatbikatlar yapacak. Direkt Rusya ile savaş senaryosu üzerinden yapılan bir askeri tatbikat bu. O tatbikatı yapıyorsa, hani Soğuk Savaş sonrası yapılan en büyük NATO tatbikatı bu. Defender Europe 2021 tatbikatı. Rusya da diyor ki ben de yığdım diyor buraya. Yani savaş istemiyorum ama başlarsa da ben yani hazırım diyor. Ha, bunu ciddiye almak lazım. Hani dediğim gibi geçen hafta da dedim, tırmanma bence sürüyor. Yani bir böyle belki zayıflayacak, belki duracak, bir yere gelince belki duracak ama kimse de şuna kesin diyemiyor. Yani bir durur ki savaş falan olmaz %100, bunu diyen de çok yok Rusya'da. Çünkü Zelenski böyle çok, şimdi mesela Putin'in ne yapacağını az çok kestirirsiniz. Ruslar ne yapar onu kestirirsiniz. Bunlar mesajı veriyor. Lavrov'u veriyor, Ryabkov'u veriyor, Putin'i veriyor, öbürü. Net konuşma. Mesela Lavrov'un konuşmasına bakın Mısır'dan, Kahire'den konuşması. Net, somut ve şey konuşuyor, sert. O şimdi o dili anlarsınız siz.
Öngörülebilir.
Zaten cümleyi bilerek getiriyor Türkiye'ye. Yani lafı Türkiye'ye getiriyor. Adamın orada konuşmasının nedeni Türkiye zaten. Türkiye'ye Kahire'den mesaj vermek istiyor. Bunu konuşmak için, Türkiye'yi konuşmak için o şekilde konuşuyor zaten. Bunu şimdi Rusya'nın o şeyini görüyorsunuz. Duruşu belli, net. Zelenski'nin, Ukrayna'nın duruşu ise, şimdi Zelenski şey birisi, yani böyle ideolojik angajmanı olmayan, siyasi geçmişi olmayan, yönlendirilebilen bir isim. Bunu kötü anlamında söylemiyorum. Neticede böyle bir siyasi aktör Zelenski. Dolayısıyla %100 bu olmaz diyemiyorsun. Şimdi mesela geçen Zelenski gitti Donbas'a gidiyor. Siperleri geziyor orada. Şimdi yanında CNN Türk, CNN muhabirlerini götürmüşüm. CNN muhabirinin ne işi var orada yani, tamam mı? Yani götürecek Ukrayna televizyonundan gazetecim yok yani. Şimdi CNN muhabirini götürüyor falan. Orada fotoğraf falan. İşte kameraman şu koş diyor, koşuyor. Şimdi diyor oradan Rusya çıkabilir falan. Şimdi yani böyle provoke edilebilecek, kışkırtılabilecek ve yönlendirilebilecek. Hadi aslanım, hadi kuzum, hadi neyse ilerlesen biz de senin arkandayız tarzında böyle kışkırtmaya gelebilecek bir aktör, bir yönetim var Kiev'de biraz. Dolayısıyla savaş kimse çıkmaz diyemiyor %100. Ben ama ne Ukrayna'nın ne de Rusya'nın savaş istediği kanaatinde değilim. Ama kontrol dışında bir hareket, bir şekilde başlayabilir. Yani hani başlayabilir yani o tırmanma. Biden'la Putin konuştular, belki biraz durabilir. Hani şey dedi, çünkü Biden teklif etmiş üçüncü bir ülkede görüşelim diye Putin'e. Üçüncü bir ülkede görüşelim.
Erdoğan da çağırmış galiba. Doğru mu?
Erdoğan bekliyor.
Evet, ona hiç bir şekilde yok.
Yani. Şey derler Ruslar. Hani Jidat Zvanka işte... Kakısı Salaveleta diye işte yaz bülbülü gibi telefon bekliyorum yani, bekliyorum senden aramanı bekliyorum yani yaz bülbülü.
Aslında baktığınız zaman
bülbülün yazı beklediği gibi diyor yani hani.
Ukrayna'da kilit ülkelerden biri şu anda Türkiye ama yani işte hiçbir şekilde irtibat kurmuyor. Gerçekten hani kırmızı çizgi çekmiş galiba anladığımız yani, kadarıyla üzerine.
Ben işte şey yapıyor, burnunu sürtüyor, o da burnunu sürtüyor diyor, onu bir hizaya getiriyor tam anlamıyla. Neyse.
Evet, bana yani, tepkiler var. O yüzden yayını sonlandıramam artık. Bitiriyorum. Diyorlar ki adamı yorma artık kardeşim diyorlar. Yani evet. O adam hasta belli ki falan diye. Ben de Erhan diye bir izleyici. Tamam. Bitir abi, niye adama işkence yapıyorsun demiş. Ben de bitiriyorum evet.
Tamam,
teşekkür ederiz Kerim Bey. Evet, tamam. Eklemek istediğim bir şey varsa lütfen.
Yok, anlattım hani dedim, hani Ukrayna o dediğim gibi kontrol dışına çıkabilir, çıkmasın. Herkes hazırlığını yapmış durumda. Umarım bir savaş çıkmaz. Türkiye'nin bu dakikadan sonra bence Türkiye'nin, Ankara'nın diyeyim, çok daha dikkatli olması lazım Ukrayna meselesinde. Evet, bitti.
Evet. Peki, çok teşekkürler. Yine kısa zamanda, belki önümüzdeki günlerde de olabilir, belki haftaya da yine görüşmek üzere. Herkese teşekkür ederiz yorumlar için.
Ben teşekkür ederim. Kusura bakmasınlar tekrardan. İyi akşamlar
diliyorum. Yok, geçmiş olsun. Sağ olun.
Güle güle.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.